2x1 16 çekirdekli Threadripper 1920X işlemcili, Asus ROG Zenith Extreme X399 anakart üzerine kurulu Asus VG56 ekran kartlı bu sistemde işlendi. AMD ve Asus'a programa katkıları için teşekkür ederiz.
Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Enis Kirazoğlu.
İnşallah sesimiz size bu sefer iyi geliyordur. Geçen yayında birimizin mikrofonu çıkmış ne yazık ki ses kaydediciden. O yüzden kamera üstünden sesi vermek zorunda kaldık. Ses anlaşılırdı ama birçok insan yine üstüme geldiler Enis'cim. Yani çok kırdılar beni. Ne yapacağım bilmiyorum. O programda sohbet etmiş, muhabbet etmiştik. Şimdi haberlere geçeceğiz arkadaşlar. Son bir haftanın oyun ve teknoloji dünyasındaki gelişmeler sizlerle olacak.
Ve video bitti değil mi burada? Bu sefer de 5 dakika. Süresi 2 dakikaydı diyorsun. Evet, ben de şaşırdım.
İntrodan sonrası yok.
Yok böyle. Geçen de 1 saat çektik diye hatırlıyordum. Bir baktım 17 dakikalık video yüklenmiş kanala. Dedim ki herhalde Mesut attı. Yani videonun %90'ını kırptı. Meğersem teknik bir arıza yaşanmış galiba.
Senin olduğun kısımları atayım derken.
Sadece öyle kapı Mesut konuşuyor, ben dinliyorum burada böyle değil mi?
Hep F hakkı veriyorsun bir de. Evet abi, öyle abi.
Baktısın,
gerçekten.
Haklısın diye.
Bir haber başlığı var. Türkiye'de fiberi yaygınlaştıracak anlaşma bugün imzalandı. Ben de şey düşündüm. Hani herkes fiberi omuzuna alıyor abi. Her eve fiber dağıtılıyor falan böyle. Al abi, bu da senin istihkakın falan böyle. Kullan bu fiberi falan tarzında. Ama anlaşma neymiş? Telkoder, yani Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği, Türk Telekom, Turkcell, Vodafone ve Turkcell aralarında bir sözleşme imzalamışlar. Ve demişler ki biz bu fiber şebekeleri ortak kullanalım, birbirimize kira ödeyelim kullandığımız şebekeler başına, ama kiralar da uygun olsun, öyle birbirimizin çok canını yakmasın. Şimdi böyle deyince hemen aklınıza şey geliyor değil mi? Oo, müthiş bir şey oldu, bütün fiber hatlar ortak kullanılacak, daha fazla kişiye ulaşabileceğiz falan filan diye. Haberde çok ufak bir kelime oyunu var. Şimdi aşağı doğru iniyorum. Diyorlar ki Ankara'da atılan sözleşmeyle, imza atılan sözleşmeyle beraber kullanılmayan sabit elektronik haberleşme şebekelerinin ortak kullanılması.
Yani kullananlar mevcut kullanılmaya devam edecek, kullanılmayanlar mı ortak kullanılacak?
Ya şimdi şöyle bir durum varmış, aynı senin dediğin gibi, ama hani birazcık daha böyle açarsak olayı. Diyelim ki Türk Telekom'un İstanbul-Ankara arasında bir fiber hattı var.
Tamam.
Bu fiber hattını kendi müşterileri için kullanıyor, ama bu fiber hattı o kadar yüksek kapasiteye sahip ki 100 birim kapasitesi var. Ama Türk Telekom'un müşterileri 90 birimini doldurabiliyor.
Tamam.
O 10 birimini artık kiralayacakmış uygun fiyatla.
Gene güzel bir şey değil mi abi?
Ya kötü bir şey değil ama yani tam olarak o düşündüğümüz şey değil. Hep beraber böyle kazmayı böyle vurup da işte her yere fiber hatlaşma falan filan değil yani.
Değil yani.
Kısacası biraz daha suyunu sıkalım sineğin, yağ aksın, biz ya de yararlanalım tarzında.
Stabil bir fiber deneyimi sunmasına yardımcı olacaksa diğer firmaların, eğer bu tarz kiralama durumları, umarım doğru güzel bir şey çıkar yani.
Yani umarım yararlı bir şey ortaya çıkar, ama şu anki görünen kısımda o haberin başlığı kadar etki yaratmıyor.
Ha evet, yani o şey değil hani ooo.
Fiber hamlesi değil mi, her yer kazılacak, her yere kepçe vuruyoruz.
Havai falan böyle fiber yazıyor ya fişeklerle göklerde.
Evet doğru, artık bakır kabloları söküp atıp yakıyorlar bir tane, var ya öyle eylemler. Her eve fiber şu anda birazcık zor. Zaten yorumlara baktığımızda işte 30 metre ötemde fiber kutu var. Ben Türkiye hamlesini değil de o fiber kutudan bana döşenecek fiberi bekliyorum diyen var. İşte evi yenilemeye girmiş. Bu hani yıkıyorlar yapıyorlar kentsel ya, ne diyorlardı, kentsel dönüşme girmiş. Türk Telekom'dan hat alamıyormuş. Bu arada şurada bir yanlış anlaşılma var. Mesela o yorumlarda arkadaş Türk Telekom'u suçluyordu. Diyor ki evimiz kentsel dönüşme girdi, bana tekrar internet vermiyorlar evime çünkü altyapı döşenmemiş filan diyor. Arkadaşlar eğer eviniz kentsel dönüşüme girecekse ve sorumluluk sizde ise müteahhitle mutlaka fiber kutunun eve konulması konusunda, apartmanın girişine konulması konusunda sözleşmeye madde koyun. O müteahhitin sorumluluğunda. Siz onu Türk Telekom'un sorumluluğunda zannediyorsunuz ama değil. Projenin çizilip onaylatılması, operatörlerle anlaşma kısmı filan, evet, tamamen müteahhitin sorumluluğunda olan kısım. Orada Türk Telekom'un bir suçu yok. O yorum biraz haksız.
Ben de şeyde öğrenmiştim onu.
Biraz da fazla para alıyor müteahhit orada. Sen parayı vermezsen Türk Telekom da döşemez yani.
Ben de orada söylemiştim hani bir apartmandayken işte aramıştık burada fiber yok mu gelecek mi diye. Hani apartmana toplanın. Yani oradan kablo geçiyor ama sizin orada bir kutunuz yok. Hani apartmanca toplanıp yaparsanız yani öyle bir kutuyu şey için işte bir bütçe toplarsanız biz gelip koyarız demediler ama hani gerisini hallederiz dediler.
Tabii.
Ama sizin yapmanız lazım.
Onun projelendirilmesi falan lazım. Sonuçta apartmana bir olay giriyor. Bir kablo döşecek, adam kazacak oraya öyle. Hemen aa tamam abi hemen döşeyim fiberi, bir at çekeyim.
Türk Telekom'un avukatı da buradaymış. Ooo paralar yatmış Mesut Bey. Hadi bakalım.
Çık bu işin içinden diyorsun. Ya bir de şimdi işin kötüsü şu. Aynı olay kimin başına geldi? Burak Şolt'un başına geldi bizim. Onlar da kentsel dönüşümden evi yaptırdılar. Ha. Sonra öğrendi o müteahhitin yapması gerektiğini. Şimdi müteahhit halbuki para istemiş, onlar vermemişler. Diyor ki keşke vermeydik zamanında diyor. Hani 3 kuruşa ucuza olacak diye. Ama vermezseniz arkadaşlar döşemiyorlar. Onun evine de döşemiyor. 3 yıldır adam evde oturuyor. Fiber falan yok.
Bende de yok abi.
Abi kötü bir olay ya.
Fibersiz yaşamayı öğrenmemiz lazım. Yani ben memnunum internetimden.
Ölüm değil sonuçta. Adamda bakır kablo da yok. En sonunda kıracak ya. Evet, adamda bakır kablo da yok burada. Turkcell'in şeyini kullanıyor. 4.5G üstünden internetini.
Ha öyle mi?
75 GB kota var, 150 lira para ödüyor.
Gerçekten o sıkıntılı.
Ama mesela ya. Onda bile şey var. Bu akşamları belli saatlerde kotana yansıtılmıyor ya. Hı hı. O da öyleymiş, bilmiyordum ben mesela.
2 ile 8 arası galiba.
Evet, download falan yapabiliyor adam 4.5G evet. üstünden.
O genel bir şey oldu çünkü. Genel bir kural oldu galiba.
Abi genel bir kural ama...
2 ile 8 arası download yansıtma kuralı.
Ben kotalı TürkSat kullanıyorum şu anda. Beni 500 GB kotalı şeye ikna ettiler, geçirdiler. Nasıl ikna oldum bilmiyorum. O da arabada gidiyoruz arkada böyle hemen. Okey tamam falan dedim ben, geçtik. 20 lira daha ucuz ödeyeceğim diye. Mesela bende öyle bir şey yok. Kotalılarda yok.
TürkSat'ta yoktur belki.
Adil kullanım noktası olanlarda varmış o.
Ha, onu bilmiyorum. TürkSat'ta şey olayı geldi tabii. Kota abi, var ama geçince
şimdi işin garibi ne biliyor musun? Devlet bir yasa koydu ortaya. Dedi ki halkımız daha iyi internet kullansın. İlk bu yasanın arkasından dolanıp kullanıcıyı böyle enseleyen de devlet şeyi oldu. Devletin yani altyapı şirketi oldu TürkSat. Normalde özel şirketlerden beklersin. Hemen enselden seni tutsun bir yere götürsün. Karanlık bir yere doğru filan. Abi ilk TürkSat yaptı bunu, ben ona şok oldum. Yani
TürkSat bayağı sonun... olay oldu, ben çok hatırlıyorum. Yani kotaya geçtiğin anda yansıyacak bütçeler inanılmaz fazla yani.
İlk 4 lira alıyordu filan bu şeye, gigabyte başına emin, onu düşürdüler. 4 kat ucuzlattık artık, evet. 1 lira mı ne dediler. Hatta belki de 0.5 şeymiştir şimdi
ya
de.
Bizim gibi hani kotadan haberdar olan, interneti bilen kullanıcı sıkıntı yok ama mesela işte ebeveynleri düşünün. Hani böyle interneti normal kullanan, kotanın tam olarak ne olduğunu farkında olmayan insanları düşünün yani.
Sürekli torrent açın yanında
falan. Diyor, hacker gibi böyle. Baba hacker olmuş, haberim yok.
Aynen.
Yani orada mesela bir anda faturadan inanılmaz şeyler yansıyabilir. Çünkü 600-700 liraya kadar gidebilen bir şey vardı. İlk çıktığı zaman
Skala bu olarak. Öyleydi. Evet.
Skala öyleydi yani.
Değişik neyse. Bir şey. Evi sat, kredi çek falan tarzında böyle bir olay var. Şimdi bu internet haberi biraz uzun oldu. Kısa kısa diğer haberlerimi vereyim çok sıkmadan. Donald Trump biliyorsunuz Amerikan başkanı, artık tanımayan yok herhalde adamı. Trump dendiği zaman bizdeki Kuleler Ak'ta geliyor, İstanbul'daki, ama adam Amerika'nın başkanı oldu. Tabii dünyada da önemli isimlerden biri. Çok fazla tweet atıyor. Hani işte seni bombalayacağım, uçaklarım geliyor, dikkat et. Yani Rusya bile nasıl tweeti vardı. Şeyler, bizim akıllı füzelerimiz geliyor. Eğer şey sen delikanlıysan vur tarzında falan böyle tweetler de atmıştı. Aynı zamanda kendisine böyle eleştirisel yaklaşımlarda bulunan Twitter kullanıcılarını da engelliyor. Tık tık tık, hani şey yapmadan, gözünün yaşına bakmadan. Çünkü Donald Trump Twitter hesabını kamu malı değil de özel hesap gibi görüyormuş. Yani diyormuş ki bu benim özel hesabım. Amerikan başkanı değilmiş gibi davranıyor yani. Engellenen kullanıcılar mahkemeye vermişler Donald Trump'ı ve demişler ki bizim ifade özgürlüğümüzü sınırlıyor. Biz başkana ulaşamıyoruz yani. Amerikan mahkemesi de kararı onaylamış ve demiş ki evet kullanıcılar haklı, sen onları engelleyemezsin. Şimdi tüm engellediğin kullanıcıları açacaksın, bir daha da kullanıcı engellemeyeceksin.
Bak, Amerika'ya laf ediyoruz ya hani çoğu konusundaki, pek çoğunda da haklıyızdır büyük ihtimalle falan, ama şu yani yargının çok bağımsız olarak hani Trump'ı mesela kardeş hayırdır sen engelleyemezsin diyor olması ne kadar enteresan geliyor bana ya.
Abi enteresan, ama orada da enteresan şeyler oluyor. Hani adamı böyle soruşturuyorlar, FBI başkanını görevden alıyor. Tabii tabii. Savcının yerini değiştiriyor
diyorum falan. Diyorum ya yani orada çok enteresan şeyler oluyor yani. Hani Trump gibi uç bir karaktere rağmen.
Ama ona da şey adam, diyebiliyor.
Ya ona da bunu diyebiliyor ama yani. Trump bu Amerika'nın herhalde gördüğü en uç örneklerden bir tanesi son yıllarda.
Uç noktadaki örneklerden yani
dünyanın
biri.
Dünyanın gördüğü örneklerden biri.
Abi ya. Sana Trump'la ilgili bir başka şeyi söyleyeyim son not olarak. Mesela İçişleri de biliyorsunuz şimdi orada da bir gizli güvenlik var ve başkanın güvenliğinden sorumlu. Beyaz Saray'ın güvenliğinden sorumlu ekip Trump'tan şikayetçiymiş. Çünkü Trump iki telefon kullanıyormuş. Bir iPhone'u da Twitter yüklüymüş. Oradan Twitter ve diğer sosyal medya hesaplarına mesajlar atmak için kullanıyormuş bunu. Ve bunu güvenlik onaylamasına göndermiyormuş.
Kontrole göndermiş.
Kontrole göndermiyormuş. 30 günde bir güvenlik kontrolü varmış onların. İşte hacker saldırıları, açıklara karşı falan bir telefonu kontrol ediyorlarmış.
Normal 30 gün fazla bile geldi bana. Abi, ben daha
bu süre çok uzuyor diyormuş. Evet. Ben göndermeyeceğim.
5 aydır göndermiyormuş adamı.
Şu an evet yani başa geçtiğinden beri göndermiyormuş telefonunu. O da büyük sorun yaratacak. Kamerasından izlerler, mikrofonundan dinlerler falan filan. Abi, hepsini yaptıkları için kendileri. Biliyorlar yani biliyorlar nasıl olduğunu. Yani.
Adamı saklayacak bir şey yok demek ki yani. Ne yapacaksın?
Sıkıntı yok, dinlesinler diyor. Atarım iki tane akıllı füze.
Ülkece çok, yani ülkece diyorum. Dünya çok farklı şeyler yaşıyoruz ya. Trump gibi bir adam mesela başkan olacağını düşündüğün zaman ne kadar enteresan geliyor değil mi? Hani
garip gerçek ama olacak. Trump, yani Trump hani neyse, Obama ailesinin de Netflix'te yapımcı olacağını düşününce o öyle da garip mi? Tabii. Netflix'te işe giriyorlar.
Onlar takılıyorlar ya.
Garipler abi, bilmiyorum. Marka oldular herhalde. Markalarını mı kullanıyorlar?
Obama markası aynen.
Evet, öyle bir şey var.
Hey, Obama'nın dizisi geldi.
Biz de Netflix almak.
Benden o zaman bir oyuna biri gelsin. Battlefield 5, herkesin merak ettiği FPS oyunlarından bir tanesi. Bu sene geliyor. Yeni bir videosu çıktı. 2,5 dakikalık bir videosu var. 19 Ekim 2018 tarihinde piyasaya çıkacak. FPS oyunu bildiğiniz üzere yani. Hikaye modu olacak. Battlefield 1'de savaş hikayeleri diye bir kısım vardı. 5 farklı 6 farklı hikaye anlatılıyordu orada. Hatta işte Çanakkale Savaşı'nın da bir parçası vardı o içeride. Gene ona benzer bir sistem olacak hikaye
kısmında. Çok iğrençti o ya.
Hikaye modunu mu?
Evet.
Bak ilk defa çok iğrenç diyemem ama ilk defa benzer görüşteyiz. Ben de sevmemiştim o kadar hikaye modu kısmını. İlk defa yani biz çivik deniz kezi olarak orta noktada buluşabildik.
Mesela Battlefield 4'ün de hikayesi mükemmel değildi ama şeydi. O ilerleyiş çok keyifliydi.
Battlefield 5'te ben de onu hissedemedim. Yani o çok kopuk, çok bölük pörçük gelmesi bana bir hikaye oyunu yaradım değil de sanki böyle DLC'ler bütününü oynuyormuş gibi hissettim.
Gerçekten
açıkçası.
Öyle.
Neyse, enteresan şeylerden bir tanesi şu. Battlefield 5'te artık bir asker kontrol etmiyoruz. Yani mesela diyelim ki online maça gireceksiniz. Seçiyorsunuz işte bir sınıf. O sınıfla giriyorsunuz savaşa ya. Bu kez bir karakteriniz olacak sizin. Aynı PUBG benzeri gibi örnek vereyim hadi yani.
Destiny ya.
Destiny gibi olsun. Tüm yani MMO kafasında olan FPS oyunlarına görebileceğiniz şeyler. Oradaki karakteri kostümize edebileceksiniz. Yani karakterin tipini, şeklini, görünüşünü, kıyafetini, silahını falan. Belki silahından emin değilim ama en azından kıyafetlerini falan değiştirebileceksiniz. Kendinize ait bir karakteriniz olacak ve bu karakterle maçlara gireceksiniz.
Şimdi ben çok iyi bir Battlefield oyuncusu değilim ama seriyi çok severim. Başından beri de takip ederim ve her seri oyununa sahibim. Açıp oynamaya çalışıyorum ilk çıktığı gün, deneyimlemeye. Battlefield 4'te bunu biraz hissetmeye başlamıştım. Takım oyunundan bireysele doğru dönüyordu. Call of Duty'ye benzer bir hızlanma vardı oyunda. Battlefield 1'de artık iyice ayyuka çıkmıştı. Tek kişilik bir oyun olmuştu. Yani zaten videoları izle, tek başına 100 kişi öldüren adamlar falan var. Böyle aynı Call of Duty benzeri bir tur izliyor. Hep bir route çizerek
tabii,
kendine.
Askeri simülasyon, hani biri komuta edecek, sen oradan sağa sola saldıracaksın falan. Battlefield'lerde...
Battlefield 3'ten sonra o azaldı. Gitgide düştü temposu. Mesela şu son oyunun videosunu izlediğimde, karakter özelleştirme dediğinde tamamen bambaşka bireysel bir oyuna doğru gidiyor. Yani öyle takım olduğun, İşte squad bir takımdakilerin senin üstünden çıktığı, hep beraber bir plan yaptığın falan var da yani.
Anladım.
Çok geçerliliği kalmadı sanki.
Evet, bireysel olmak ama bu devirde biraz daha şey ya sanki. Oyuncuların beklediği ve istediği bir şey. Kimse çünkü muhatap olmadığı biriyle.
Ama Rainbow Six mesela
istemiyor.
Nasıl tuttu abi? Division mesela bakma
ama
sen.
Rainbow Six...
Kötü bir oyun olmasına rağmen sırf o takım ruhu yüzünden yine ilerledi.
Ama Rainbow Six çok dar alanda geçen bir oyun.
Destiny
yani,
de öyleydi.
Şey açısından hani dar oyun sayılarına sahip. Battlefield gibi çok büyük MES oyunlarda o takımdaşlı mesela 5 kişi takımdaşsınız ama yani 100 kişi değilsiniz takımdaş, anladın mı? Veya 30 kişi değilsiniz yani.
Günün sonunda öyle bir
en
olay var.
En büyük sıkıntı olabiliyor. Onun dışında İkinci Dünya Savaşı'na geçtiğini tekrar söyleyeyim. Norveç taraflarında, Kuzey Afrika taraflarında savaşılacak. Orada görecek. En önemlisini söyleyeyim. Premium Pass yok. Battlefield oyuncularının en çok seçilen bir tanesiydi bu. Premium Pass sistemi şuydu. Daha önce Premium Pass alırsanız haritalar falan ekstra sahip oluyordunuz ama mesela sende Premium Pass yok. Bende var. Aynı haritada oynayamıyoruz.
Evet,
yani
artık hepsini parayla satacaklar.
Hiçbiri parayla satılmayacak artık. Sadece karakterleri özelleştirecek şeyler parayla satılacak.
Ya daha
parayla
mantıklı. Satılacak.
Şey satılacak.
Para kazanma yolu bulsunlar da abi. Adam don istiyorsa don alsın, atlet istiyorsa atlet alsın. Bana düz karakter yeter.
Yeter, aynen öyle yani.
Harita işi çok sıkıntılıydı gerçekten. Problem yaratıyordu.
Hareketler konusunda bir ikilik var. Sırt üstü yatma. Hani böyle şu şekilde. Şöyle yatma olayı gelmiş. Onun dışında...
Metal Gear Solid'in klasiğidir o, biliyorsun.
Evet. Şu yatma. Evet. Rainbow Six'te de var ya şimdi. Evet. Şöyle yatıyorsun. O yatma gelmiş. Sadece yatma, kalkma, atlama animasyonları daha akıcı olacak. Daha rahat bunları yapabilecek misiniz? Bir de videoda görmüşsündür belki. Bomba havadan geliyor mesela. Onu alıp hemen atıp diğer arkadaş da bombayı havadayken vurabiliyor. Yani
abi,
havada
videoda
bomba vurabilme
o kadar çok
vardı.
Şey gördüm
evet,
ki.
Çok hareketli bir videoydu gerçekten.
Ben baştan sona kaç kişi öldü, bir de kim kimden savaşıyor anlamadım. Birinin yanından biri geçiyor, onu orada birisi boğazlıyor, oradan atlıyor, tanklar geliyor falan
i̇şte
derken.
Onu zaten vurgulamaya çalışmışlar büyük ihtimalle yani. Ben bunu böyle atacağım, kıracağım.
Sen bir gün kıracaksın.
Beştir çarpıyorum şöyle. Son olarak şunu söyleyeyim. Bu çıktığı zaman bu video Battlefield oyuncuları biraz sitem etti. Çünkü işte kadın karakterler var, özelleştirilmiş karakterler var, çok da karikatürize edilmiş bir görüntü var
evet,
ortada diye.
Öyle.
Hani 2. Dünya Savaşı'nın gerçekçiliği nerede? Biz Battlefield'i gerçekçilikten dolayı seviyorduk diyenler oldu. Ya buna karşı çıkan da pek çok görüş var
Battlefield
ama.
Battlefield bir gerçekçi miymiş?
Ya işte yani öyle hani biz işte kostümleri tutun da.
Kullanıcı da eleştirsin de. de nasıl eleştirirse ya eleştirsin
adam
yani.
Bugüne kadar öyle gördüğü için öyle istiyor olabilir. Neden? Hani Battlefield'da üniformalar vardı işte. Askerler daha gerçeğe bağlıydı. Battlefield'da bunu kullanıyordu aslında. Hani biraz daha böyle gerçekçi görüntüler yani, falan. Evet. Bu kez tarzda işte eleştiriler geldi ama Battlefield yapımcısı hep şunu söyledi. Yani gene ya biz her zaman eğlenceyi işte gerçeklikten üstün tutuyoruz ama bu demek değil ki 2. Dünya Savaşı'na tamamıyla gerçekçi olmayan bir bakış açısıyla bakacağız diye. Esneteceğiz, genişleteceğiz ama genel temelde aynı Battlefield'ın özünü göreceksiniz diyor. Ama yani biz her zaman eğlenceyi üstün tutarız diyor zaten.
Yani makinalı tüfek ve tank olacak ama ya bence hani videoyu izledim de pek gerçekçi hiçbir şey yok orada ya. Yani bildiğin gülü oynuyor, adam öldürüyorsun. Bir de yani öyle bir hava var. Ha ha ha ya falan diyor.
Hiç gerçek şey. Battlefield 1'de ağır bir tema vardı. Değil mi? Böyle başlangıçta falan böyle ölen askerler.
Tabii evet, bunda
falan
öyle bir şey yok.
Pat, onun kafasını kuruyor, onun kafasını kuruyor
falan. Bir
tek
falan şey yok sadece. Hani öldürdüğün adamdan poz verip çekilme falan yok böyle hani.
Şu an devrin getirdiği şeyler. Herhalde. Selfie yok, melfi yok.
O da bir sonraki Battlefield'de falan gelecek herhalde. Selfie yapacaklar. Şimdi çok fazla tartışıldı. Bana çok fazla Twitter üstünden özellikle soran oldu. Abi bak böyle bir şey geliyor. Bu doğru mu? Gerçek mi? Nasıl olabilir falan diye. GTX 1050'nin 3 GB'lık versiyonu. Şimdi 2 GB'lık versiyon vardı. 1050 Ti vardı. 4 GB'lık bir versiyon. Bu onların tam arasına gelecek. Tam arasına derken şimdi tabloya bakıyorsunuz. 1050 Ti'deki gibi aynı CUDA sayısına sahip. CUDA işlemci sayısına sahip. Bellek band genişliği aynı. Boost clock hızına baktığınızda 1050 biraz daha hızlı gözüküyor 3 GB'lık versiyon ama eski 1050 ile karşılaştırdığımızda CUDA sayısı daha iyi, iyileştirilmiş durumda. Bellek miktarı daha iyileştirilmiş durumda. Ve çıkabildiği frekans hızları da daha yükseltilmiş durumda. Bu kötü bir şeydir. Bunu çok kötü algılayan Nvidia bizde alay mı ediyor? Ay biz yeni ekran kartı bekliyoruz. Onlar bunu mu çıkartıyor diyen insanlar vardı. Ya yani ben şunu sormak istiyorum. Gerçekten merak ettiğim bir konu var bu arkadaşlarda. Bu kartın çıkmış olması bize nasıl bir zarar verebilir?
Yani
vermez. Yani bu dizüstü bilgisayarlar için büyük ihtimalle daha hızlı bir 1050 anlamına geliyor. Tabii ki masaüstü sistemlerde de kullanılacak. 2 yerine 3 konulmuş. İkincisi de ya bazı arkadaşlar, yani bugünümüzün getirdiği bir şey. Firmalarla o kadar iç içeyiz ki, markalarla o kadar iç içe olduk ki. Bunları böyle babası annesi gibi, aileden biri gibi, sanki devlet büyüğüymüş gibi görenler var. Yani hizmet etmek zorunda. Ona hep iyiliği kısmında yardım etmek zorunda. Yani abi ben sana bunu vermiştim. Bir sonraki ekran kartım iki kat daha hızlı ve yarı fiyatına. Bak işte ne güzel falan diye. Arkadaşlar bunlar ticari firma yani. Bunlar sonunda para kazanma amacı taşıyorlar. Size tabii ki yüzünüze gülüyorlar ama cebinizdeki parayı aldıkları sürece mutlular. Yani şimdi parayı alamadığı zaman mutsuz bu adam. Sana çok gülemiyor. Seni kucaklayamıyor adam. Satışlar kötüyse...
Senin bana kimi hatırlattı biliyor musun? Mesut Çevik'e.
Söyleyeyim ben hep. Abi ne haber filan tarzında ben hep el cepte.
Ya hep inanır mısınız 200 lirayla giriyorum. Bir çıkmışım 50 liram kalmış. Ne oluyor diyorum ya.
Adamla ilk tanışıyorum böyle. Abi merhaba sen kimsin? Bankada ne kadar paranız var? Ya şimdi bu firmalardan çok böyle iyilik beklemeyin. Böyle ürünler çıktığı zaman da çok böyle üzülmenize gerek yok. Adam bir ürün çıkartmış. Alırsın almazsın işine geliyor.
Ya orada şuna belki tilt olabilirsin hani. Yani ben mesela oyun tarafından düşünce aklıma geldi bu. Kardeşim bir iş gücünüz var. O iş gücünü bunlara uğraştırmayın da yeni ekran kartına uğraştırın.
Uğraşmıyor zaten.
Uğraşmıyor. Çoktan
üsttekini kırpıyor çıt diye alttakini veriyor. Yani bu çok uğraşılmış bir şey değil. Yeni ekran kartı bekleyen bir kitle var. Bir
geliyor
var.
Yeni ekran kartı zaten.
Abi şimdi geliyor da sanki adam 1080 Ti'yi aldı. Çok yavaş geliyor tamam mı? Ya da 1060 artık yetmiyor adama. Yenisini bekliyor. Yani şu anda şöyle bir durum da var gerçekten.
Evet,
PC endüstrisi ya için 1050 Ti bile Full HD'si olan adama fazla gelmeye başladı. Yani bütün oyunlar çatır çatır çalışıyor.
Evet bence de. Ya ben kullandım 1050 Ti'yi. Hakikaten
1050
çalışıyor.
1050 Ti hayret verici bir ekran kartı bana sorarsanız. Diyeceksin ki amma abarttın. Yok öyle gerçekten. Hani ismi 1050 ya. 1050 Ti falan. Bir de serinin en altlarında yer alıyor. Şey bekliyorsun. Zar zor çalıştırsın falan. Yok abi açıyorsun çatır çatır açıyor bütün oyunları yani. Yani
evet, bizde bu anlamadım. Acaba neden hani...
Ha ben bekliyorum. Bende 1050 Ti var. Yetmiyor kardeşim. Yok şaka bir yana gerçekten ben de beklemiyorum. Yani benim bir ihtiyacım yok şu an. Düşünüyorum.
Ben düşünüyorum. Hani şeyi zaten hiçbir zaman öyle bir şey oldu mu? Hiçbir zaman şu oldu mu? 900 serisinde de benim öyle bir şey olduğunu hatırlamıyorum ben. Yani 980'le çalıştıramadığım şeyler vardı. Yani 970'le çalıştıramadığım şeyler vardı da binler gelince çalıştı. Hiçbir zaman öyle olmadı ki.
970'le 980'le şey oldu abi. Full HD'de çalıştıramadıkları oyun yok bu arada. Onda %100 haklısın. 2K 4K devrine yavaş yavaş geçiyorduk. 21'e 9 hani en üst seviyede.
Ha şimdi o zaman.
Hani 3440 monitörü falan olan adamlar. O da yani Steam klasörüne baktığında 1000'de 5 falan. Hani böyle öyle bir şeyden bahsediyoruz, orandan bahsediyoruz. Yoksa herkes
işte
Full HD.
Bu işte diyorum ya, kapitalizmin bir şey mi dersen, ne dersin bilmiyorum. Bu hani daha fazlasını istemek, daha iyisini istemek.
Evet,
yani
öyle bir durum var.
Bize güzel bir şey satılıyor olması.
Ha, şu beklentide olanları kesinlikle anlıyorum. Yenileri çıkınca eskileri ucuzlayacak ama öyle bir şey olmuyor ne yazık ki. Yani dikkat etmişseniz...
Bir şey söyleyeyim ben sana. Zaten dolar bu şekilde artarsa yenileri çıktıkça eskileri daha da pahalanacak. Yani gittikçe... Abi telefon Geçen biri benim aldığım telefonu almış. Bak bende iPhone 7 var zamanında. Şimdi ayıptır söylemesi, size aldığımda 3200 almıştım ben. 3200 liraya almıştım. Şimdi daha pahalıya almış geçen biri. 4000 lira mı demiş, bir şey mi demiş, dedim ne oluyor lan?
Abi bir espri vardı. Şöyle
araba
bir şey.
Da öyle.
Diyor ki babamdan doğum günümde 100 dolar istedim diyor. Ha. Biliyorsun değil mi onu? Evet. Babam döndü bana dedi ki diyor, oğlum 420 dolar mı istiyorsun? Sen ne yapacaksın lira. 450 lirayı? 480 lira sana fazla. Hani konuşma içinde bile.
Ya o da orada daha şey bir şey var. Ona benzer bir şey de şu var mesela. Birine 500 lira borcum vardı. İşte 5 ay önce 100 dolar verdim. Kendi kendine ödeyecek.
Yavaş yavaş ödemeye başladı filan.
Ben dedim ki zarara bile gireceksin ya. Ödemeye gir, zarara bile girersin.
Yani o dolar işi gerçekten o şeye geldi ama bu ekran kartı kısmı da bence kötü olmamış, iyi olmuş. Çıksın yani 2 GB ekran kartı artık bu devre gitmiyordu. 3 GB yine çok yeterli olmasa dizüstü bilgisayar camiası için bence yeterli seviyede. Özellikle 720p oyunu hedeflediğin Full HD'ye yani giriş yaptığı seviyede.
Yeni ekran kartlarına da karşı falan değilim, onu söyleyeyim. Sadece şey yani enteresan geliyor, yoksa almak isteyen parası olan alır tabii canım. Aslında benim canım, ne haddime yani.
Ben almayın demiyorum yani.
Bana
kesinlikle
sadece saçma geliyor bu kadar talepler olmamız.
Kapitalizmin karşıtı değiliz bak, kesinlikle
siz
anlamayın.
Çıkacak ki biz onun reklamını yapacağız ki siz alacaksınız. İyice çirkinleşiyor değil mi burada böyle?
Gitgide karanlık tarafa doğru.
Hani daha da yenisi çıksın.
Telefon firması için diyorduk ki böyle tutup ensinden karanlığa doğru götüren öyle adam. Güle güle.
Güle güle gönderiyor. Yenisi çıksın alalım arkadaşlar. Evet.
Samsung tarafında çok güzel bir gelişme oldu. 2018 model televizyonlar ki burada seriler tanıtılmış. QFN, Q6FN, Q7FN, Q8FN, Q9FN ve NU8000 serisine sahip. Televizyonlar ki Q'ler QLED televizyonlar biliyorsunuz. FreeSync desteği gelmiş yazılımla.
Bilmiyoruz.
Yok yani Samsung tarafında QLED oluyor. Sen niye bilmiyorsun? O kadar teknoloji programı yapıyoruz ya. QLED ya. Yapma tamam, ya. QLED. Ya lütfen yapma ya.
Yapmıyorum.
FreeSync desteği gelmiş yazılımla. Yazılımla bir şeyin destek kazanması çok güzel. Diyeceksiniz ki televizyonda FreeSync ne PC mi bağlayacağım? Hayır arkadaşlar, Xbox One X, Xbox One Series gibi konsollar FreeSync desteği sunuyorlar bildiğiniz gibi. İşte PlayStation niye almayın diyoruz filan tarzı. Ama şey çok güzel oldu. Böyle bir teknoloji vardı. Bu teknoloji neye yarıyor bu arada? Ekran kartıyla ekran konuşuyorlar kendi aralarında ve ekrandaki bu yırtılmalar sizin göremediğiniz framelerin önüne geçerek daha akıcı, daha temiz bir görüntü ortaya konuluyor. Bu evet, çok önemli bir gelişme ve performansa etkisi olmuyor bunun. Yani siz aynı gücü kullanıyorsunuz ama daha akıcı bir oyun deneyimi yaşıyorsunuz. Şu anda Xbox'ta ve Samsung TV'lerde bu destek geçti. Eğer Samsung 2018 model televizyon kullanan, işte altında Xbox olan bir adamsanız hiçbir şey gelişme yapmanıza gerek yok. Aynen, yazılımla öyle daha önce olmayan bir destek size verilmiş oldu. Ben sevindim açıkçası. Ben PlayStation tarafından da böyle bir atak bekliyorum. Çünkü aslında GPU tarafında çok da fark yok. Ya PlayStation'a da bir yazılım güncellemesiyle bu destek verilebilir.
Doğrudur. Microsoft dedim, ben Microsoft'tan gideyim o zaman. Şimdi hep devamlı söylüyorum birkaç haftadır. E3 2018 geliyor. 9 Haziran tarihinde ilk konferansı da başlıyor diye. Ve burada bir sürü firma çıkıp konferans yapacak evet, yani. Microsoft'un normalde konferans süresi, Microsoft en çok merak edilen firmalardan bir tanesi. Çünkü hiçbir şey yapmadılar daha. Ve ne yapacaklar? Hala State of Decay'lerle, Sea of Thieves'lerle bu işin yürümeyeceğini anlamaları lazım yani. Kötü oyunlar mı? Tartışılır ama yani sattıracak oyunlar değiller. O net bir şekilde gerçek.
Ya sattırmayı geçtim. PlayStation'da FIFA 18 indirime girmiş. İşte Dünya Kupası yaklaşıyor falan diye 60 lira civarında bir paraya satıyorlar. Xbox tarafında 90 liraya yakın bir fiyatla satılıyor. Yani Türkiye'deki indirimi bile o kadar olabiliyor adamın. Olabiliyor.
Ya burada artık insanlar Xbox'ın gözünün içine bakıyor. Yeter artık bize bir şeyler ver, yeni oyun ver. Xbox One X çıktı, en güçlü konsol diye, onu destekleyecek oyun yok içinde. Yani
İyi kalanlardan biri olduğunuzu düşünseniz alıyorsunuz böyle ne güzel 4K falan.
Hiçbir şeyin gazına gelmişsin. Hiçbir şeyin kalmayacak. Bekleyeceğim, bir süre beklenecek böyle ne oluyor diye. Şimdi de Xbox One şunu söyledi. Yani daha sonra Microsoft, konferansımız 2 saat uzunluğunda olacak dedi. Microsoft'un ben bugüne kadar 2 saat uzunluğunda bir konferans yaptığını hatırlamıyorum. Bayağı da gaza verdiler. Ben bayağı heyecanlıyım onu söyleyeyim. Yani bayağı bir şey göreceğiz ve duyacağız gibi hissediyorum bu konferansta. Ya en azından 2 tane Microsoft'un böyle vay be helal olsun dediğimiz oyununa çıkıp alkış yapmamız gerekiyor. Yani öyle şeyler göstermeleri lazım bize oyun anlamında.
Ya şeyi merak ediyorum gerçekten. Burada doğru dürüst bir şey yapamazlarsa bundan sonrası yok konsolun. Yani bu son şey. Ya bir başlangıç olacak bu ya, bir şey ya da kapatıyoruz.
Şöyle ya, aslında öyle demezdim ama öyle bir şey yaptılar ki yani 6 aydır bugüne o kadar çok işaret ettiler ki geliyor Xbox baba geliyor diye. Hani devamlı olarak işte E3'ü bekleyin, biliyoruz, farkındayız, oyun eksiğimiz var, kapatacağız. Her şeyin farkındayız, şunun farkındayız, bunun farkındayız. Şimdi işte neyin farkındalarmış onu gösterme zamanı. Yani bunun üzerine çıkıp da Netflix, Xbox'la uyumlu olduğu, efendime söyleyeyim, Skype'dan konuşabiliyorsunuz falan derlerse millet der ki Allah cezanızı vermesin. Çünkü ya Xbox şu an en güçlü pazarlama aracı ne? En güçlü oyun konsolu.
Evet.
Tamam ama en güçlü oyun konsolunda bir kendim bir oyun yap bakalım da bir görelim. Yani en güçlü oyun konsolunda State of Decay 2'den başka bir şey oynamak istiyorum ben yani. Hani bir şeyler olsun istiyorum ve ama gelecekte inanıyorum. Öyle
ya
bir şey.
Şimdi şöyle bir şey var. En güçlü oyun konsolu ya, bunu kullanabilirler. Nasıl kullanabilirler? Yeni oyun çıkmasa bile kullanabilirler. Diyeceksin ki aa nasıl hemen biliyorum gerildi insanlar yine böyle bir.
Yok şundan kullanır. Üçüncü parti oyunlarını. Abi şöyle destekli. Yani. Assassin's Creed mesela öyle bir destekleri var.
Battlefield 5 geliyor değil mi?
Zaten Battlefield 5 Xbox'ta şey. Yani evet. Anlaşmalı.
Abi 4K 60 FPS hep sadece bende desen. Tamam mı? Bu bir şey. Yani bu bir en azından bir şey. Neden o en güçlü konsola sahip olduğunu gösteren
öyle,
bir şey
yani.
Öyle
ama yetmiyor abi insanlar o işte. Yani insanlar Xbox markası adı altından da bu desteği görmek istiyor yani.
Tabii.
İkinci haberim ise Ubisoft'tan. Ubisoft da keza konferansta çıkaracağı oyunların listesini paylaşmış ama bu şu an söyleyeceğim oyunlar sadece resmi olarak gelecek oyunlar. Bir de sürprizler var diyor. O sürprizlere söylemediler. Benim birkaç tahminim var. Söylerim sizlere. Division 2'yi göreceğiz. Zaten biliyorduk. Evet. Beyond Good and Evil 2'yi göreceğiz. Keza bunu zaten biliyorduk. For Honor'ı göreceğiz. Herhalde update gelecek. Onunla alakalı bir şey gösterecekler. Skull and Bones. Ubisoft'un bir gemi oyunu vardı. Hatırladın mı? Evet, geçen sene duymuşlardı. Gemi, online gemi kapışması böyle. Aslında Black Flag'in gemili. Evet. Kapışmalı multi
versiyonu. Keyifli olmayan, yani bence keyifli de. Değil diyen çok insan var.
Ben hiç beğenmedim izlediğim. Yani ben gördüm, çok heyecanlandım. Dedim ki Allah'ım sonunda bir korsanlık oyunu geliyor dedim. Sonra online maçı görünce...
Black Flag'de daha keyifliydi.
Abi Black Flag'de iniyordun, çarpışıyordun evet. Falan. Bunda şeyler olacak mı belli bile değil. Zaten ertelenmiş de biraz. Ne olacak bilmiyorum. Starlink var, Transference var. Onun dışında da sürprizler olacak denmiş. İki sürpriz, üç tane ihtimal var bence. Splinter Cell çok konuşuluyor. Yeni bir Splinter Cell geleceği çok konuşuluyor. Onun dışında da Assassin's Creed veya Watch Dogs'un devam oyununun geleceği söyleniyor.
Şimdi inşallah bir aksilik olmazsa E3'te olacağım. Ubisoft'tan şey aldım ben. Randevu aldım.
Alamadım yani, demiştin.
Yok şeye konferansına randevu alamadım. Bir ay önce kapatmışlar. Benim yeni belli oldu gideceğim. Şimdi en azından gidip bu oyunları oynayacağım. Division 2'yi inşallah oynanabilir bir demo falan koyarım bilmiyorum.
Division 2 koyma yani
Division
ihtimalleri...
Division 1'in çok bir şey yapmayacaklar. Sadece demoya yakın bir versiyonunu çıkarsa. O ilk gösterdikleri video var ya, yalan video.
Division 2 bence güzel olacak. Çünkü Ubisoft ilk oyunları yapamıyor da ikinci oyunları beceriyor.
Hadi bakalım göreceğiz. Ben Division'dan çok büyük ümitliydim. Keyif alarak da oynadım. Yani ben onu bir süre çok keyif alarak oynadım. Sonra oyun bitti. Şey biraz gecikti. Ek paketlerin gelmesi. Sonradan konuşuyorum insanlarla. Devam eden insanlar çok mutlular hayatlarından. Gelen ek paketler inanılmaz olmuş. Ama şey diyorlar. Keşke oyun böyle çıksaydı.
Evet, asıl çıkması gereken
hali. Asıl çıkması gereken hali bu. Zaten onu herhalde verseler Division 2 diye insanlara böyle. Yani. Aa bu muymuş oyun falan diyecek birçok kişi benim gibi bile yani bırakan.
Ben de keyifle başlamıştım ama sonradan baydım bıraktım ya.
Evet çok bayıyor belli bir yerden sonra yani. O oyunların standart bir şeyi var. İlk önce bir karakter geliyor. Onu bir dakikada öldürüyorsun, sen level 1'sin. Sonra sen level 100 oluyorsun. O karakter de level 100 oluyor. Yine onu en az 1 dakika ve 10 dakika arası öldürüyorsun.
Tüm oyunlar öyle ki. O progress çünkü öyle ya. Her oyunda öyle.
Evet değişiyor yani hayatım. Zuckerberg Avrupa Parlamentosu tarafından davet edilmişti sorgulanmaya ve bir canlı yayınla herkes açık bir şekilde sorgulamaya katıldı. Avrupa Parlamentosu'ndaki yetkililer ona soruları sordular. Veri gizliliğini alemde. Sen nasıl koruyorsun bunları? Gölge profiller var mı diye. Mesela gölge profilleri duymuş muydun? Çok enteresan bir şey ortaya çıktı. Bir veri sızıntısından ortaya çıktı bunlar. Facebook'ta gölge profillerimiz var. Ve senin Facebook'a girmediğin bilgiler orada girili bir şekilde duruyorlar. Mesela Facebook'a girmediğin cep telefonun, kullandığın ikinci, üçüncü mail adreslerin. Bunu nasıl elde ediyor? Şöyle elde ediyor arkadaşlar. Arkadaşlarınız Facebook Messenger'ı kuruyorlar, Facebook'u kuruyorlar ve rehberime erişliyorlar ya. Oradan abi tarıyormuş veriyi, Facebook'taki verilerle eşleştiriyormuş ve senin gölgeye, kimsenin görmediği ama sadece Facebook'un gördüğü bir profilini oluşturuyormuş. Enis Kirazoğlu şu kişilerle tanışık ama burada arkadaşlık ilişkileri yok. Şu telefon numaralarını kullanıyor ekstra ama bize girmemiş, hayırdır filan tarzında. Ne kadar tehlikeli bir olay değil mi? Bu yasak. Ve
ne oluyor lan?
Tabii. Sorgulamada bunlar da yer almış. Eleştiriler Zuckerberg bütün soruları cevaplamadı şeklinde olmuş ama mesela Avrupa Parlamentosu'ndan İngiltere Parlamentosu'nun Dijital Kültür, Medya ve Spor Komitesi Başkanı Damian Collins'i demiş ki ya demiş bizim sorgulama stilimiz biraz tuhaftı. Çünkü 50 dakika boyunca ilk önce soruları sormuşlar sonra 50 dakika boyunca cevaplamasını istemişler. Yani soru cevap değil de.
Niye öyle?
Bilmiyorum abi. Herhalde cevaplamasın diye yapılmış. Facebook'ta para çok. Bunlara da para mı verdi? Ya da bunların profillerinde bazı şeyler var. Biliyorlar mı içeride? Anlamadım. Böyle bir sorgulama mı olur ya?
Adam not mu alacak abi soruları?
Sana bir tane soru soruyorum. Hangisini cevaplayabilirsen sor. Böyle ben bu sorgulamayı anlamadım. Adam da demiş yani. Böyle sorgulama mı olur? Tabii ki cevaplayamaz adam filan diye. Garip bir şekilde gerçekleşmiş olay.
Allah Allah.
Tabii o da bazı soruları cevapsız bırakmış. İşine gelenleri cevaplamış. Seçmiş doğal olarak. Hani istediğim sorudan başlayabilir miyim demişti.
belki de oraya gelmesini karşılığı buluyor.
Hocam istediğim sorudan başlayabilir miyim?
O yüzden bu aralar herkes veri politikasını güncelleyip duruyor.
Abi GDPR şöyle. Şimdi Avrupa Komitesi, Avrupa Birliği ülkeleri 2016 yılında bir tane düzenleme yaptılar. Ve dediler ki bizim Avrupa vatandaşlarımızın verilerini toplayacaksan biz bunu standarda bağlıyoruz. Bir, bu verilerin niçin ve nasıl topladığını çok net açık bir dille benim kullanıcıma bildireceksin. Şu verileri toplayamazsın. Hani bırak şeyi, artık takip edemezsin bu şekilde kullanıcıyı. İlişkilendirilmiş hesaplar, üçüncü parti uygulamalar falan filan olmayacak. Veri sende kalacak dedi. Sonra kullanıcı isterse topladığın tüm verileri görebilecek dedi. Bir panelden. Ve isterse tek tıkla silebilecek dedi. Tabii böyle düzenlemeler getirdiler. O yüzden dikkat edin, 50 bin tane farklı firmadan evet. Şu anda düzenlemeyle ilgili şey giriyor. Çünkü 25 Mayıs'ta geçerliliğe oturdu bu.
O yüzden herkes geyik yapıyordu şu an. Avrupa'da birçok her şey geyiği vardı şu anda. 5 milyon tane veri politikasını güncelledik maili atılıyor kullanıcılara böyle.
Tabii.
Veri politikasını güncelledik, baktınız mı diye. Herkes onu geliyor. Facebook'tan da gelmiş öyle bir şey de. O
şimdi belki. Zaten şöyle, Avrupa Komisyonu'nda onaylanan genel veri koruma tüzüğü olarak geçiyor bu GDPR bu arada. Hmm. Orada şöyle bir problem de var. Mesela şimdi Facebook, Google size GDPR'ı ben evet yürürlüğe soktum, düzenlemi yaptım diyor ama bu özelliklerin hiçbiri yok hala. Hangi verimi topladın? Ben bunların hepsini download edeceğim. Benim evet, her şeyimi sil, bundan emin olacağım. Böyle bir şeyler daha yok. Bir panel yok yani henüz. Avusturya'dan bir kullanıcı şey yapmış. Dava etmiş ve mahkeme kabul etmiş şeyi.
Davayı.
Davayı açmışlar. Şu anda araştırma başlamış. Facebook ve Google'a 8.8 milyar dolara kadar.
Bunu bir kullanıcı mı açmış?
Evet.
Neden o kullanıcı ben olmadım?
Milyar euroya kadar ceza bu arada. Kullanıcıya para vermiyorlar. Bu ceza kesilimi. Diyor ki yani bu adamlar GDPR'a uyduğunu söylüyor ama uymuyorlar yani. Böyle bir olay yok. Sadece yazıda bir şeyler var. Facebook'tan bir açıklama gelmiş. Yok biz uyuyoruz filan tarzında. Her zamanki gibi.
Uyuyoruz ama bulamazsınız butonu. Hani bir link var. Oraya giderseniz göreceksiniz ama nereden gidileceği belli değil.
Bir şeyler var, topluyoruz. Evet ama...
Mesela silme lütfen. İmkanımız var mı? Var. Nerede? Biraz zor bulması yani. Uğraşırsanız bulursunuz.
Orada küçük buton var 8 tıklamadan sonra. Mesela şey söylüyor. Diyor ki toplu olarak diyor. Ben hep isyan ediyordum ya. Hani bu pazarlama verilerinizi kullanacağız. Senin 10 tane maddenin altına koyuyorlar. Bu yanlış bir şey filan diye. Diyor ki artık böyle veriyi toplayacaksan diyor. Öyle 10 tane maddenin içinde... Toplu yasa gibi geçirme diyor. Şey yap diyor bunu.
Göster ayrıca.
Göstereceksin. Bunu tek başına kullanıcıya belirteceksin. Çok temiz bir dille anlatılacak. Mesela buradaki en büyük, en güzel düzenleme ne biliyor musunuz? Bugün herhangi bir sözleşmeyi açıp okuyalım abi. Hiçbir şey anlamayız.
Evet.
Ne diyor ya? Bu paragrafta bir şey demiş ama ne diyor bu filan? Sadece avukatlar anlar. Avukat diliyle yazılıyor çünkü onlar. Avukat, bir avukatın okuması lazım. Bu düzenleme diyor ki, abi anlayacağı şekilde yazacaksın. Açık ve net olacaksın diyor. Öyle.
Ama işte onu tartışmaya açık yok bir diyor. Şey. Mesela bence tartışmaya açık
bir şey. Tartışmaya açık olmayacak diyor. Orada ne yazıyorsa anlaşılacak diyor.
Şimdi ama adam onun savunmasını şöyle yapabilir. Ya biz bunu kendi aramızda okuduk anladık. Biz kullanıcı da anlar zannettik
vallahi
diyebilir.
Vallahi Avrupa Birliği şöyle diyecek ona. Abi ben anlamadım. Öde sen parayı. Sen öde parayı. Siz anlamaya devam edin. Ama ben anlamadım diyecek. Anlatabiliyor muyum?
Evet eğer o kadar net olacaklarsa evet. O
tabii
zaman
çünkü biz Microsoft'a gittiğimizde.
O zaman kadar gerizekalı anlatır gibi anlatması gerekecek yani.
Abi Microsoft'a gittiğimizde mesela. Aylar öncesinden Microsoft hazırdı GDPR'a ve bunun reklamını yapıyordu. Biz hazırız. Buna hazırız ve ilk hazır olan firmayız diye. Kadına sorduk nasıl bir süreç bu, kaç kişi çalışıyor filan. Dedi ki yani ekipte 8 avukata 2 mühendis düşüyor.
Maşallah.
Bu iş avukatların işi dedi. Buna hazır olma süreci. Yani büyük firmalar böyle hazırlanıyor. Ama küçük firmalar bizim gibi firmalar bir ikna ayva yiyecekler. Abi. Ben ne söyleyeyim sana. Biz de hazırlanıyoruz şimdi... ama yani hazırlanıyoruz şu anda. Bu iş çok zor bir düzenleme. Zor bir şey gerçekten. Var. Ya bu iş avukatlarla beraber yürütmen gereken bir iş.
Doğru, size de veriler vardır şu
an. Abi hepimizde var. Yani bugün multiplayer diyorsun bir site. Onda da kullanıcı üye oluyor.
Olmuyor abi. Bizde kapalı üyelik.
Aa, mesela bak bunlar kurtarmışlar.
Biz kimsenin verisini uğraştırmayız kardeş.
Ama reklam gösteriyorsun değil mi?
Gösteriyorum.
İşte o zaman senin de bir GDPR düzenlemesi yapman lazım. Cookie tutuyorsun.
Böyle tutuyor muyum? Tutmam. Asla tutmam. Yani bu neyse iş... konuyu benden çıkaralım.
Evet, bu iş öyle kolay bir iş değil, anlatabiliyor muyum? Zaten şimdi şeyi tartışıyorlar. Yani burada avukatların en çok böyle konuşacağı ve böyle soru işaretlerinin olduğu konu ne? Ben donanım haberim. Evet ben düzenlemeye uydum. Kullanıcı verilerini nasıl yaptığını açık ve net bir şekilde yazıyor. Ama Google reklamları gösteriyorum. Benim sistemden Google veri topluyor sonuçta. Aynı evet, şekilde. Çünkü evet. Google'un orada bir JavaScript'i çalışıyor. Diyorlar ki kullanıcı dava açtığında sorumlu Google mu olacak, donanım haber mi olacak?
Google olacak.
Bir avukatın sözü var. İlk dava sonucunda bunu hep beraber göreceğiz.
Orada karar ne çıkarsa onu göre bakacağız.
Buna Avrupa Birliği karar verecek diyor.
Ama Google olması lazım.
İşte
yani, sen de Google'a tabii erişim izni veriyorsun.
Diyor ki orası birazcık tartışmaya açık diyor adam ve yargı sonucuna bakacağız diyor. Avrupa Komitesi, Avrupa'da yargıçlar ne karar verecekler? Hani çünkü biraz da mahkeme şeyden ilerliyor biliyorsun. Emsal kararla da ilerler. Yasa evet. var ama bir de emsal karar var. Anlatabiliyor muyum?
Tabii şimdi mesela Google tarafından bakıyoruz ama Google çıkar devre dışı. Mesela diyelim ki X firması evet. yapıyor bu işi. Ha, X firmasının yapması, senin X firmasını kendi platformuna sokuyor olman. Yani bu sende kabahat gösterebilir.
Tabii.
Yani X, ya Google çok spesifik bir örnek de. Y firması X bilmiyorum çok enteresan bir
mesela
şey.
Mesela New York Times'tan bir örnek vereyim. Şeye başlamış artık. Avrupalı kullanıcılar ayrı bir sayfa gösteriyor. Bu arada sayfa 500 kilobayt civarında. Amerikalı kullanıcılar ayrı bir sayfa gösteriyor. Bütün takip kodlarının veri toplayan sistemlerin çalıştığı. O da 5 megabayt civarında. Yeah. Hani bir tane developer yayınlamış bunu. Diyor ki yani bizi takip etmedikleri zaman internet çok hızlı. Çünkü bütün takip kodlarını çıkartmış adam hiç uğraşmamış. Demiş ki Avrupalıysan sen bunu gör. Ben Amerikalıyı takip etmeye devam edeceğim. Şimdi orada konuşulan şey şu. Avrupalılar dünyanın geri kalanından farklı bir internet görebilirler deniyor.
Değil mi? Her şeye erişim çok
hiçbir
rahat.
Hiçbir şeyin olmadı yani. Düz bir sayfa. Belki şey de yok yani. Hizmet de yok evet, ona.
Kabul et yok ve bir şey yani yok.
Verini alamadığım için.
Ha, hizmet de yok.
Hizmet yani. De yok.
Facebook sana yok Avrupalı falan diye. Aynen. Verin yoksa kardeşim beni uğraştırma diye.
Çünkü olay şuna gidiyormuş arkadaşlar. Dikkat edin. Bir sözleşme çıkar karşınızda ve o sözleşmeyi kabul etmezseniz o servisi kullanamazsınız.
Evet.
GDPR bunu da engelliyor.
Öyle mi?
Tabii. Yani şimdi sen verini topla... Yani diyor ki abi adamın verisini toplamadan bahsettik kullanabilir adam
evet,
diyor.
Olayın özü o zaten tabii. Yani. Diğer türlü zaten ya adam neyi düzenlersin ne kadar açık yazarsa yazsın sen kabul etmek zorunda kaldığın sürece hiçbir açığı yok. Bu şey yani. ağlayı kabul aynen. edeceksin yani.
Arba Birliği diyor ki hayırdır hacı sen ne yapıyorsun diyor. Ben bunu çıkarttım diyor. Bunu senin o yasanın arkasından dolaşman için çıkartmadım diyor. Kullanıcı kullanmaya devam edecek bunu. Sen bunu sağlamakla yükümlüsün. Ve diyor bilgisini toplamayacaksın.
Vay koçum Avrupa Birliği
be. Yasa böyle
yürü
olur.
Be.
Yani yasa böyle olur. Hep şey diyoruz ya. Abi kotalar kalksın. Adil kullanım noktası kalmasın. Ama kelime açık adam arkadan kotayı getiriyor. Yani böyle bir şey olmaması lazım. Avrupa Birliği vatandaşını tutup karanlığa götüremiyorsun. Kuytu bir köşe anlatabiliyor muyum? Yani böyle bir durum söz konusu. Bunun da altını çizeyim dedim.
Efendim o zaman oyun haberlerine dönüyoruz tekrardan. Şimdi bir haber şu. Kojima bir oyun yapıyor. Death Stranding isimli bir oyun. Ve başrollerinde Norman Reedus yani Walking Dead'den Daryl olarak tanıdığımız abiyle Hannibal olarak yakın zamanda tekrardan böyle piyasalarda gördüğümüz Mads Mikkelsen oynuyor başrollerinde oyunun. Fakat şimdi çekimler bitti galiba onların yapacağı çekimler. Yani işin hani böyle biliyorsunuz oyuncuların yönettiği işte oynadığı aktörlük kısmı bitti evet. ama Mads Mikkelsen bir röportaj yapılıyor. Hani nasıl geçti Death Stranding diye. Adam genel olarak ben bir şey anlamadım diyor. ama yapılan şey çok büyük bir iş diyor. Yani eğer gerçekten Kojima çok mükemmeliyetçi.
Çok önemsiyorlar ama.
Ya Kojima çok mükemmeliyetçi bir adam. Hani yaptığı iş hep daha iyisin, daha iyisin, daha iyisi olmasını istiyor. Zaten diyor çok hayal gücüne dayalı bir şey diyor. Yani yaptığımız iş diyor çok Kojima'nın vizyonuna dayalı bir şey olduğu için yani realde karşılığı olan bir şey değil. O yüzden hani performans gösterirken devamlı olarak Kojima'nın tekrar tekrar kendini yani yinelemesi gerekip bir daha vizyonunu anlatması gerekebiliyor diyor. Çünkü hiç olmayan bir tipi, hiç olmayan bir dünyadaki hiç olmayan bir karaktere hayat vermeye çalışıyorsun. Ya çok fantastik bir durum oluyor diyor. Kojima'nın oyunu içinde şöyle bir şey söylüyor. Önemli kısmı bence o. Oyunda şöyle bir olay var diyor. Tüm oyuncular dünyanın dört bir tarafındaki oyuncularla bir noktada oyun içerisinde etkileşim halinde olmaları lazım diyor. Ben daha önce böyle bir şey görmedim, duymadım diyor. Yani klasik bir online oyun gibi değil. Nasıl bir mantık olacak bilmiyorum ama yani dünyada herkes, ya senle ben mesela veya dünyanın farklı noktalarında bir insanlar etkileşim halinde olmaya gerektirecek bir yapı var. Yani bir online oyun mu olacak, single mi olacak, Norman Reedus mu yöneteceğiz, abi, yönetmeyecek miyiz, ne olacak bilmiyorum ama bu E3'te cevap bulmasını bekliyorum artık yeter.
Orada şöyle bir garanti bir olay var, ya patlayacak.
Bence de ya patlayacak ya çıkacak.
Ya çıkacak. Oyunu şu ana kadar yayınlanan videolara baktığımızda da kimse bir şey anlamadı. Hani ya oradan böyle tabii. çıkarımlar yapmaya çalışanlar var. Oradaki bir işareti bulup böyle abartanın
Kojima
hakkında.
Kojima seviyor üzerinde konuşulmasını
evet,
oyunu.
Evet özetler artık yazanlar filan.
Ya bu dediğim gibi E3'te bir oyunu gösterecekler. Söylediler gösterirken. Bir daha böyle bir video gösterirlerse hakikaten uçacağım buradan kafayla. Yani artık yeter de. Hani şunu bir şey yapın yani ya. Anlayalım yani neye benziyormuş bu oyun en azından.
Şey gibi olmasın bu da. Abi tamamlayamadık sonu yok.
Ay çünkü
Metal Gear Solid 5 gibi.
ya öyle bir şey olacağını zannetmiyorum da. Çünkü artık şey oldu. En başta böyle hani bir şey falan derken iyice artık teoriler şeye dönmeye başladı. Ya bu oyun bir şeye benzemeyecek galiba dönmeye başladı. Kojima da çünkü şeye geçti. Yani o kadar çok insanlar anlamadı ki hiçbir şey. Kojima da hani seviyor ya insanların konuşmasını. Ama bu kez durum tehlikeli bir hale almaya başladı. Çünkü Kojima şey demeye başladı. Merak etmeyin görünce anlayacaksınız. Sıkıntı yok. Vallahi görünce anlayacaksınız. Ya öyle bir şey değil. Hani ters abi, etmeye başladı yavaş yavaş artık.
Beklentiyi yükseltirsen Tamam mı? O sende patlayabiliyor.
Patlayabiliyor
çok
ama...
Çok yükseltmeyeceksin. Hemen böyle bir söndüreceksin.
İşte bu tarz beklentilerin altına kalkabilecek adamlardan bir tanesi.
Evet, ender adamlardan biri. Göreceğiz hep öyle beraber ne yapabileceğini.
Bir haberde Red Dead Redemption 2 ile alakalı. Red Dead Redemption 2'nin dağıtımcısı olan Take-Two yakın zamanda bir işte... Bir... Finansal diyeyim artık bir toplantı esnasında Red Dead Redemption 2'nin ertelenmeyeceğini, bir daha ertelenmeyeceğini özellikle söyledi. GTA'da böyle benzer şeyler bir kere görmüştük hani ertelendi bir de ertelendi falan diye. Fakat bu kez hani Red Dead 2 ertelenmeyecek, bu net çıkış tarihimizdir. Oyun 26 Ekim'de mi çıkıyordu? Tabii 26 Ekim'de çıkıyor. Net çıkış tarihimizdir ve bu tarihte çıkacak oyun bundan sonra dedi. Bu sene en çok beklediğim oyunlardan biri şu an için.
Evet yani şu anda zaten bu sene bekleyen oyunlarda bir örümcek adam var. Gördüğüm kadarıyla. Evet, PlayStation var. Tarafında bu var.
Battlefield'da Call of Duty bekleyenler var.
Diğerleri çıktı zaten.
Yani şey.
Bir de Eylül'de FIFA gelecek işte.
Şöyle bir şey. Büyük ihtimalle Ubisoft belki bir ihtimal burada duyuracağı sürpriz bir oyunu belki sonbaharda çıkarabilir.
Hmm.
İkinci ihtimalle Bethesda Skyrim diyorum Elder Scrolls sırasında. Elder Scrolls veya Fallout veya onların ayarında benzerinde bir oyunu duyurup aynı zamanda sonbaharda çıkaracaktır.
Şimdi bir haberimiz var. Bildiğiniz gibi Amazon Türkiye'de artık gelecek. Amazon yani kendini hissettirmeye, haberlerde çıkmaya, konuşulmaya da başladı. İş çalımlarına başladı. Call center için görüşmeler yapan, çalışmaya başlayan insanlar var. Call center için aramışlar yine de bu arada.
Merhaba, hoş geldiniz. Ben Sözoğlu. Nasıl yardımcı olayım size efendim?
Ürün iadesi mi? Tabii ki efendim.
Çalıştım ben call center.
Şimdi şöyle bir olay var. Yani Amazon'un ürün iadesi kısmı çok kolay. Biliyorsun. Yani yap sen de yapmışsındır, ben de yaptım. Yani bir ürün geldiği zaman hatta Türkiye'den gönderdim. Bu hikayemi anlatmışımdır ben. Bir kulaklık aldım ben. Türkiye'ye göndermiyorlardı. Erdi Amerika'dayken Erdi'ye gönderdim. O da getirdi. Kulaklık bozuk çıktı abi. Kutudan bozuk çıktı yani. Amazon'un garantili kullanılmış üründü bu arada. Yani $50 daha ucuz olacak diye öyle bir şey aldım ve lanet olsun dedim. Neyse. Amazon'a dedim ki ya dedim bunu Türkiye'ye göndermiyordunuz ama ben Türkiye'de bu ürünü sizden aldım. Yani arkadaşım getirdi. Ben bunu iade etmek istiyorum. Ürün bozuk. Sana yaşattığımız kötü deneyim için çok özür dileriz. Sen gönder kargosunu ben ödeyeceğim dedi adam. Yani böyle bir iade sistemleri var. Böyle evet, bir dünya yok. Gelsin.
Ama donanım haberde hatırlıyor musun? Böyle bir forumda bir onu sömürüyen bir başlık açılmıştı.
İşte şimdi...
Donanım haberde pardon.
Tabii ya forum büyük olduğu için nerede konuşacak adamlar? Biz de konuşuyorlar. Türkiye'nin en büyük sosyal medyası sayılırız yani yerli olarak. Şimdi orada şöyle bir problem var. Aynı o donanım haberdeki kullanıcılar gibi. Abi ben ekran kartı söyledim parasını aldım. Siz de öyle yapın. İki kere geldi. Adam çalmış, hırsızlık yapmış. Övünerek bunu anlatıyor. Anladım, sanki evet. Yani müthiş bir zeka örneği göstermiş gibi. Hırsızın zekası yani tüküreyim böyle işe neyse. Şimdi Amazon'a dedi ki yani tamam evet biz çok iyi niyetliyiz ama.
Siz de bazen niyetli, suyunu çıkarıyorsunuz.
Kötü niyetli insan da çok. Bu sadece Türkiye için değil Amerika için de geçerli.
Tabii canım her yerde çok.
Eğer ben senin kötü niyetli olduğunu anlarsam seni banlarım dedi. Silerim. Heh,
bak o güzel. Ben çünkü şeyden korkuyorum yani. O kadar çok sömürüp hani onun dengesini acaba sağlayamazlar mı?
Abi Türkiye'de onu engelleyebileceklerini zannediyorum. İsmen adamı engellesen 7 sülalesi var ailesine mi göndermeyeceksin? Adresi banlaman lazım. Yani belli adresleri banlaman
adamın
lazım.
Adamın mahalleyi banlıyorsun. O sokaktan alışveriş yapamıyorsun.
Evet öyle ya da bir şehir işte
öyle yapa ülkeyi banlayabilir ondan korkuyorum ben
yavaş
de.
Yavaş yavaş orayı kademe kademe boş edemiyoruz abi falan diye. Çünkü farklı
ama
isimde.
Ama mesela bu tarz şeylerde abi hakikaten de insanlar özellikle büyük şirketleri ya da böyle internet üzerinden bir şeyleri kandırdıkları zaman aslında hırsızlığa giriyor gerçekten.
Hırsızlık bildin ya birebir. Nitelikli dolandırıcılık yani adamın yaptığı.
Evet, yani, ama mesela onu öyle görmüyor. Adama nitelikli dolandırıcılık olduğunu farkında bile değil. Belki de çocuk hani onu yapan bir kardeşimiz belki de yani ama onun nitelikli dolandırıcılık olduğunu farkında bile değil.
Çocuk falan değiller ya.
Değiller mi?
Amazon'dan sipariş verip ekran kartını alan.
Çocuk dediğim 18-19 yaşında
karşı tarafı diyorum. Dolandırabilecek kapasitedeki bir adam çocuk değildir artık. Onun cezai ehliyeti vardır. Ona tabii, ceza da verilir yani.
Ama hani bu bilincin oluşmaması yani neden öyle yani adam mesela bunu gerçek hayatta birine yapamaz. Ben öyle olduğunu düşünüyorum en azından.
Hani... Bu adam yapar fırsatını bulsa. Ben zaten onu anlıyorum.
Öyle
yani,
mi diyorsun?
Ya bugün Amazon'u dolandıran adam ve bundan keyif alan adam fırsatını bulsa senin de malını çalar.
Gerçek
malını
hayatta.
Çalar.
Tabii. Gerçek hayatta seni birebir dolandırmaya teşekkür
fırsatını
eder mi diyorsun?
Bulması lazım. Yani şeyi bilmesi lazım bunun. Yakalanmayacağını. Şimdi bazı insanlar vardır yasalar çerçevesinde iyidir. Yakalanacağını bildiği için iyidir adam. Kötülük yapmaz anlatabiliyor muyum? İçten içe kötüdür adam. Ama yakalanmayacağını bildiği anda böyle Amazon falan gibi dolandırır. Hırsızlık yapar. Kötü niyetli adam çünkü. Adam kötü. Ama bir adam vardır. O adamı boşluğa bırak. Şey yasaları denetlemesen sana. Bile sana zarar vermez.
Ben bu dünyada kimsenin kendini kötü olarak tanımladığını düşünmüyorum.
İşte değil adam. Ama hayır, öyle bir adam.
Bak diyorum ya kendini bir şekilde vicdanen rahatlatıyor bu insanlar. Yani insanların bir vicdanı da herkesin vicdanı da kendini rahatlatıyor. Bak bugün Hitler bile.
Abi o vicdanı silmiş formatlamış.
Bak,
sıkıntı yok bunda.
Hitler bile bugün. Desen ki Hitler'e döneminde gidip sorsa ben kötü adamım demezdi. Bak net eminim yani. Zaten dese Almanya'yı kendi peşinden sürükleyemezdi. Yani Bak bu adam sadece kendini nasıl ikna ediyor? Bunun firma dolandırdığı için mi ikna edebiliyor? Yoksa aslında ekran kartları bizde çok pahalı, bize geçiriyor
firmalar. Dünya nüfusu çok fazlaydı, dünyayı kurtardım filan derdi.
Yani biri kendini ikna ediyor ama bu biraz internet dolandırıcılığı henüz tam dolandırıcılık kısmesi altında görülmediği için galiba.
Ya
biraz
böyle
daha
bir
rahat,
şey var. Yani Türkiye'ye geldiklerinde kendilerini dolandırdığını
düşündükleri kişi. Marketten bir şey çalmak gibi bir şey var. Evet. Fiziksel örneğini vereyim. Ben marketten gidiyorsun bir şey çalıyorsun.
Dava
şey
edip. Ne de olsa IP'leri falan bizde forumda belli bu adamların. Bunları dava ettiğinde Türkiye'ye geldiğinde bunlar bizi çalmış hırsızlık diye. Onları teker teker topladıklarında abi bir de ifşa ederse biraz azalır. Yani şey anlar millet. Yani böyle millet, yasaklama evet, değil de.
Yakalanıyor yani
tabii
insanlar.
Tabii dolandırıldığını şey yaparsa eğer adamları ifşa edip yakalatırsa onları. Bunlar bir hapis ya da bir sorgulamadan geçerse biraz bir şey yaparlar, durulurlar. Arkadaşlarına da söyler, aman yapmayın.
Yalnız bu konuya girtmem beri mesela çok sinirlendi. Galiba dolandırılmış arkadaşlarım.
Abi 8 lira dedi, Volkswagen Passat dedi, sıkışığım dedi. Bir de öyle konular var. Yani şeye çok dikkat edin arkadaşlar, o da var. Fırsatçılık var, bir de o da sıkıntılı bir yaklaşım biliyorsun. İyidir kötüdür bir şey söyleyemem, ticarette her zaman olabilir ama adam sıkışığım diyor, yarı fiyatına ürün koymuş. Yani, tek sen akıllısın, sen mi alıyorsun onu? Yani o kadar şanslısın ki hemen mesaj attın, adam da seni kabul etti. Bak yarı fiyatına sattı ürün. Ve internetten satabiliyor adam bunu. Çevresindekilere söyleyip satamıyor. Hepsi dolandırılıyor abi onların. Yani bir şeyi çok ucuz görüyorsanız, çok uygun fiyatlıysa iki kere daha düşünün. Yani gerçekten o çok önemli bir konu. Bizim genelde forumda yaşadığımız dolandırıcılık vakalarında ki biz forumda diyoruz yani bizim bir aracılık vasfımız yok. Oraya ilan açmış. Sen de geliyorsun, ücretinden almıyoruz. İlandan da ücret almıyoruz. Satın alandan da ücret almıyoruz. Komisyon da almıyoruz. Güvenliğini sağla diyoruz abi. Diyor ki çok ucuz ürün aldım. Yani dava edeceksin işte, mahkeme orada vereceksin, IP'sini bulacaklar filan. Her gün polis geliyor yani bizden IP'leri alıp gidiyorlar. Bu arada onu da söyleyeyim. İşlemcilerde, Intel işlemcilerde Spectre'e benzeri bir açık daha bulundu. Google ile Microsoft birlikte ortak açıklama yaptılar. Bu açık JavaScript ile internet üstünden de çalıştırılabiliyor. Bir internet sitesine girdiğinde adam JavaScript'i devreye sokup senin belleğinde geçmişe yönelik tarama yapıp hiç okumaması gereken yerleri okuyabiliyor.
Her gün daha da ufkumuz açılıyor bu haberler
yani
hakkında.
Yani bu olay öyle bir şey ki işlemciler de göğe ya yok veri güvenliği falan filan diyoruz, yok şifreleme diyoruz falan filan ya abi hepsi yalan.
Yalnız gittikçe işlemcilerdeki açığın seviyesi artmıyor mu? Yani artıyor. Hafta yakında şey olacak, işlemcilerde açık sayesinde kafanızı kesebiliyorlarmış. İstekleri zaman ölebiliyorsunuz falan diye. Yani. Devamlı artıyor yani.
Abi şimdi olay öyle bir hale geldi ki yani Intel her açıkta ben şu yayınladım, ben şunu yayınladım, ben bunu yaptım diyor. Şimdi yeni bir mikrokod yayınlamışlar. İşlemcilerde %2 ile %8 arası uygulamaya göre performans düşüşü olacakmış. Ama seçeneği kullanıcıya bıraktık diyor. Ya güvenlik seçeceksin ya. Yani seçeneğe bak. Bence böyle bir seçenek olmaması lazım.
Abi güvenli mi? Performans. Abi ben performans. Benden bir halt olmaz zaten.
Bankadaki verilerimi çalabilirsin. Sıkıntı yok falan. Ya yani bu çok saçma bir seçenek. Bunlar nasıl davalık olmadı? Bu işten nasıl kurtuluyorlar ben onu da anlamadım. Yani nasıl bu? Çünkü adam hatalı ürünleri. Full böyle açık
niye öyle bir şey olmadı
ürünlere hakikaten sürmüş. Ben
hiç böyle bilmiyorum, bir haber de görmedik.
Türkiye'de ben bunu sordum neden yapılamadığını. Zaman aşımı var abi. İşlemcilerde falan zaman aşımı var. Bir yıl mı, 1,5 yıl sonra mı ne bir işlemciyi herhangi bir şekilde gizli ayıbından dolayı geri iade edemiyorsun. Çok hızlı güncellenen ürünlerde böyle bir şey yapmışız tüketici haklarında.
Türkiye'de bu.
Türkiye'de var.
Dünyada örneğin acaba.
Türkiye'deki örnek Avrupa Birliği'nden zaten alınma. Hmm. Büyük ihtimal orada da öyle bir şey var. Bunlar o yüzden herhalde başları çok ağrımadı.
Vay arkadaş, sen gel hayvani bir açık bul, yırt sonra ama bu işte.
Değişik bir şey. Yani bütün işlemcilerde güvenlik falan yalanmış yani. Demişler ki büyük tarayıcılar güncelleme aldı. Yani tam güncelleme aldı da ne kadar kurulduğumu nereden biliyorum ben? Yani belli bir yerden sonra işin valla başka bir yere gittiğini görüyoruz hayırlısı. İşin kötüsü şu, devlet kurumlarına falan da kullanılıyor bu. Ve devlet kurumlarındaki makineler acaba güncelleme aldı mı? Mikrokodu güncellendi mi? İnşallah denetleniyordur. Arka kapı varmış ya bildiğin şakır şukur girip çıkıyorlar.
Bizde acaba oldu mu o tarz? Bizde mesela bu konuya şu an bakılıyor mu? Yani böyle bir
yani bizde
açık
farkındalık var.
Var.
Siber güvenlik konusunda çalışmalar var. Biliyoruz bilim kuruldu. Sonuçta emniyetin de özellikle bu online suçlar üstüne, siber suçlar üstüne çok etkin çalıştığını, kişileri yakaladığını da ben bizzat görüyorum. Şahidim de buna. Ama hani bu tarafta neler yapılıyor, ne kadar verimiz gitti, ne kadar koruma altındayız bilmiyorum. Çünkü donanımsal açıklardan bahsediyoruz. Yani sen yazılımla ne kadar korumaya çalışırsan çalış. Donanımsal arka tarafta işlemci gel gel diyor yani sürekli olarak.
Değil mi? Devam. Sen aynen kapatıyorsun. Bu da gelsin.
Gel gel. Bak arkada
sal
bir şey
gelsin
daha var. Dördüncü beşinci var abi. Bunu da mı buldular? Sıkıntı yok.
Rus var,
tarzında.
Amerikalı, İsrail ajan. Evet her ajan var şu anda.
Var, evet.
Varsa Koreli Moreli falan da onlar da gelsin.
Kontenjanımız doldu falan.
Elon Musk'tan son bir haber vereceğim. Teknoloji tarafındaki son haberim bu. Elon Musk basının güvenilirliğini değerlendirmek üzere bir web sitesi kuruyor arkadaşlar. Ve web sitesinin çıkışı şuradan kaynaklı. Diyor ki Pravda isimli web sitesi şu amaca hizmet edecek. Diyecek ki basın kuruluşlarına ve yayın ajanslarına puan verecekmiş.
Yani kim veriyor puanı?
Güvenilirlik puanı. Kullanıcılar falan hani öyle bir değerlendirme, bir algoritma yapacaklarmış. Çünkü bizim hakkımızda çok fazla yalan haber var. Çok fazla klik avcılığı yapılıyor. Bizi yıpratmaya çalışıyorlar. Biz reklam vermiyoruz kimseye. Onlar fosil yakıt şirketlerinden reklamları alıp alıp bize saldırıyorlar. Yani tam şey var ya, son kullanıcı yorumu gibi ama yani böyle bir yorum çok yakışmamış yani gerçekten de bir şirkete. Yani reklam almıyorlar bizden. Yani sonra bize saldırıyorlar filan tarzında. Adam için yapılmış 50 bin tane övgü haberi var. Onlar da para verdiğin için mi yaptılar yani? Böyle bir şey olamaz.
Dokunmuş demek ki bir iki haber olsa yakın zamanda.
Adama dokunmuş. Yani yalan haber varsa da yasalaklarını arasın. Yani anlatabiliyor muyum?
Ya zor bir şey ya. Psikoloji sağa bir şey. Düşünsene yani. Devamlı kendinle ilgili her gün bir haber görüyorsun.
Yok, Elon haber Musk, şu. Tesla'dan atılıyor.
Aynen. Tesla'dan atılıyor.
Tesla batıyor. Yarın batar.
Batar.
5 aya dayanmaz. Düşünsene bir yeri çıkıp 5 aya dayanmaz.
Elon Musk aslında gerizekalıymış. Onun kardeşi varmış da o çok iyiymiş. Bir sürü haber var yani. Psikoloji bozulabilir. Yani eğer bakıyorsan ki Elon Musk da şey seviyor. Şimdi yalan yok. Elon Musk PR adamı yani. Hani devamlı yaşıyor o PR'ı. Tweet'ten işte bir şeyler yazıyor. Evet. Haberlerin altında. Hani çok içinde o işin. Yani hakikaten işinde gücünde bir adam olsa ya. İşinde gücü bir parçası belki bu ama yani tamamıyla kafasını çevirirse oradan mesela belki bu kadar reklam yapılmayacak ama bunlarla da karşılaşmayacak yani.
Evet.
Yani bugün sonuçta kim Elon Musk kadar bu kadar bu işlerin içinde olup da popüler ki?
Değil gerçekten de. Elon Musk kadar popüler olan yok.
Ya bunun
ama kaç kişi roketi dikine indirdi ki abi? Bir de o var ya. Şimdi bir de öyle bir şey
ama
var.
Ama o indirmeden de popülerdi.
Ya da uzaya araba gönderdi.
Ama onları yapmadan da popülerdi ki o adam.
Ya ama popülerliği şöyle, tabii en hızlı elektrikli arabaya, en uzun mesafeli elektrikli arabaya sahip olup bir de roketi dikine indirdikten sonra bu adam
tabii uçtu iyice.
Başka bir yere doğru gitti
ama
yani.
Ama şimdi yani dizilerde oynuyorsun. Filmlerde poz veriyorsun. Yani bu hep eskiden beri olan bir şey Elon Musk'ta ya. O seviyor o tarz
evet,
bir şeyi.
Evet doğru gerçekten.
Bu medyatikliğin de hep bir yansıması oluyor abi kötü taraftan. Maalesef öyle yani. Herkes senin üzerinden klik kasmaya çalışacak.
Bu arada Elon Musk'ın da ünlü olmadan önce ve ünlü olduktan sonra diye iki tane fotoğrafı var biliyor
evet,
musun?
Evet biliyorum. Ronaldo'ya benzetiyorum ben o fotoğrafta. Abi Cristiano
adamı
Ronaldo'ya.
Ameliyatla başka bir bedene koymuşlar beynini sanki.
Ya evet gençleşmiş adam ya. Öyle söyleyeyim. Bayağı gençleşmiş.
Parayla beraber hop. Geç parayla beraber diyoruz da o sırada da PayPal'ın kurucularından biri yani.
Tabii.
Öyle bir olay var. Evet benim teknoloji haberlerim de son haberim de buydu. Elon Musk'a bu arada çok büyük tepki var. Yanlış yapıyorsun diye. Saçmalık diye.
Bence gereksiz bir şeyle uğraşıyor gibi yani. Ama evet. Yapsın adam sonuçta kim engel olabilir ki?
Ha biz donanım haber olarak 100 üzerinden 100 alacağımız.
Bir böyle. Bir oy veriyor falan.
Bir yıldız.
Ben de son olarak iki tane haber vereyim. Bir tane önemli bir haber aslında. Son haber olarak bunu söyleyeceğim ama aslında tek haber vereceğim daha çok. Yeni PlayStation'ı ne zaman bekliyorsunuz bilmiyorum ama Sony yeni PlayStation'ın 3 yıl sonra geleceğini söyledi. Yani minimum 3 yılı var dedi.
Minimum 3 yılı var dedi arkadaşlar.
Ben 2020'de bekliyordum. 2021 biraz bana şey geldi.
2 yıl sonra tanıtılır.
Evet.
3. yılda da kullanmaya başlarsınız. Çünkü şöyle bir olay var. Şimdi adamlar ellerindeki tüm oyunları çıkartmış olacaklar zaten bu dönem zarfında. Ben yeni oyun duyurusu çok beklemiyorum.
Yalnız onu da diyor. Bekleyin diyor.
Yani E3'te şöyle bir şey varmış. E3 mesela bu sefer bir öncekilere göre çok daha küçük olacak. Daha kısıtlı bir şey olacak. E3'te çok büyük bir şey yapmayacağız dedi Sony.
Sony E3'te şunu yapacağız dedi. Zaten bir sürü oyun var elimizde. Bu oyunları adam akıllı göstereceğiz ama çok yeni şeyler beklemeyin
evet.
dedi. Bundan öncekiler gibi böyle yeni duyurular falan olmayacak dedi. Bence mantıklı çünkü çok şişti elleri. Yani ellerindekini gösterse,
sürü, evet.
Bak ellerindeki her oyunu 5 dakika gösterse zaten 20-25 dakika aralıksız şey izleyeceksin. Hani gameplay seyredeceksin
evet,
ve bu çok
gibi.
Doyurucu bir şey zaten. Doğal olarak biter yani burada iş. Ama tabii araya belki bir tane ufak bir şey sokar yani bilmiyorum sürpriz bir şey. Ama ben çok küçük bir şey yapacaklarını zannetmiyorum.
Tabii yeni konsolların bu arada gelişimini ve evrimini de şey belirleyecek. Sanal gerçeklik teknolojisi ilk emekleme aşamalarında, hala da emekleme aşamasında. Onun bir adım bir tık daha ileri gitmesi lazım. Artık nasıl
ben
yapılacak bilmiyorum.
Sanal gerçeklikten ziyade servis sisteminin belirleyici olacağını düşünüyorum.
Yani, abi servis sisteminde iyi bir noktaya gelindi ya artık.
Daha bu yeterli bir iyi nokta değil abi. Şu an oturtmaya çalışıyor. Mesela Xbox daha yeni getirdi kendi servisini. PlayStation sadece şu an ayda 2 oyun veriyor ve işte sana online oynama imkanı veriyor ama ya bunu çeşitlendirmeler lazım. Hani bunu oyunlarla birleştirmeler lazım. Xbox mesela bu konuda daha öncü geliyor bana.
Daha iyi.
Ama tabii Sony'nin oyunları o kadar ağır ki Sony oyunları servis içine koyamaz çünkü o zaman servisin fiyatı 2-3 katına çıkması lazım
tabii.
Adamın. Bu kadar çok oyun kutulu oyun satmaya başaran bir yani
şimdi
firmayken.
Orada bir de şöyle bir şey var. Bir gerçek var. Microsoft bu kararı niye çok kolay bir şekilde alabildi? Çok da pahalı oyun yoktu servise koyabileceği.
Bir de online odaklı oyunlar üzerine gidiyor
tabii
zaten.
Tabii bir de şey yok adamın. Yani makine sattıracak oyunlar konuşmuştuk ya senden. Makine sattıracak oyunun olmayınca servise koyabilirsin. Ama Sony hala oyunlarla makine sattırabiliyor ve makine sattıkça oyunları da satabiliyor. Yani ticari modeli zaten adamın oturmuş durumda.
Yani 3 yıl sonra çıkacak. Bu 3 yıl içerisinde ne yapacakmış adamlar? Yeni IP'ler gelebilir diyor bu arada sevgili Sony CEO'ları, ilgili yöneticileri. Yeni IP'ler dediğim yeni oyun isimle daha önce hiç görmediğimiz oyun markaları gelebilir, evet. Duyabilirsiniz diyor. Belki bir iki tane daha duyabiliriz. Yani duyarsak bence iyi olur, sürpriz olur. Çünkü 2020'de çıkacaksa bayağı bir zaman var demektir. Göreceğiz bakalım Sony ne yapacak, ne edecek. Ben ama sevindim 3 yıl daha olmasına. Çünkü ben yeni teknolojiyi çok seven bir insan değilim. Bir süre daha böyle gidelim abi. Daha PlayStation 4'ün tadını yeni yeni alıyoruz. Abi Xbox olsun. Daha yeni yeni geliyor zaten.
Gelsin böyle olsun abi. PlayStation 4 Pro çıktı. PlayStation 4 eskimedi. Yani ben God of War'ı PlayStation 4'te 4K TV'de ama oynadım. Çok şöyle, iyi görünüyor.
Ama şöyle bir şey var abi. PlayStation 5 çıktığı zaman PlayStation 4 Pro 5'teki oyunları desteklemeyecektir.
Bence destekleyecek.
PlayStation 4 desteklemeyecektir 5'teki oyunları.
Destekleyecek. 720p de açar yine açar.
Onu yapmasına imkan yok. Onu yaparsan yeni konsol sattıramazsın. Hiçbir zaman bugüne kadar öyle oldu mu?
Ya bence olacak çünkü artık devir değişiyor ya abi.
PlayStation 3 PlayStation 4 oyunlarını destekleyebiliyor mu?
Mimari farklıydı çok.
PlayStation 2 PlayStation 3 oyunlarını destekleyebiliyor
mimari
mu?
Mimari yine farklıydı.
Xbox 360 oyunlarını, Xbox 360 Xbox One oyunlarını destekleyebiliyor mu? Bir önceki jenerasyon.
Mesela Xbox bak, One, Xbox olur. One ve Xbox 360 arasında yine mimari farklıydı.
Tamam ama bak şu olur. Tamam şu olur. Xbox One, Xbox 360 oyunlarını çalıştırır. PlayStation 5, PlayStation 4 oyunlarını çalıştırır. Fakat PlayStation 4 oyunların PlayStation 5 oyunlarına çalışmaz. Nedenini sana söylüyorum şimdi. Neden biliyor musun? Çünkü optimizasyondan kaybedersin. Şimdi sen bugün PlayStation'a bir oyun yaparken onu PlayStation 5'e optimize etmek için 3 yılın var önünde. PlayStation 5'e full çalışıyorsun. PlayStation 5'in özellikleri belli, ekran kartı belli, donanımı mimarisi belli.
Evet, mimari zaten aynı bu arada onu söyleyeyim de.
Aynı esna yani fark etmez. Sonuçta ona aynı göre mimari çalışıyorsun. Ona performans çalışıyorsun yani. PlayStation 5'in hangi mimarisi?
PC'de nereye çalışıyor bu adamlar?
Abi PC'de de daha fazla şey çalışıyor. Zaten PlayStation dandik bir sistem olmasına rağmen kaliteli gözükmesinin sebebi o.
Ama PC'de de arkadaşlar şöyle bir olay var. Bir ortaya yapıyorsun oyunu. Düşük ekran kartına low detaylı çalışıyor. Yüksek ekran kartına tamam high detaylı çalışıyor.
Yüksek ekran kartında adam... Ya şimdi bak PlayStation 4'ü bugün bilgisayara topla. PlayStation 4 sistemini al bir bilgisayara koy. Hı hı. Ne çalıştırırsın?
Yani PUBG falan çalışır.
Ama God of War çalıştırıyor adam. Nasıl çalıştırıyor bunu? Çünkü ona endeksli çalışıyor adam.
Ama bak şimdi PlayStation 4 Pro'da da çalışıyor God of War.
Tamam da PS4 Pro ile PS4 arasındaki donanım farkı o kadar değil. Şimdi neden o fark o kadar değil biliyor musun? Yani neden? Şimdi sen PS4'ü aldın. Adam PS4 Pro'yu satsa ve dese ki PS4 artık çalıştırmayacak bir şey dese orada döverler adamı. Çünkü PS4'ü daha yeni almışsın. Ömrü bitmemiş. Sen PS4 Pro çıkartacaksın diye ben PS4'ümü çöpe atamam diyor
ben
adam.
Ben farklı olacağını düşünüyorum
fakat
abi.
Fakat PS4 5 ile beraber farklı olması çok zor olur. Şundan dolayı şu olabilir belki. PS4 kalır. PS4 Pro ile PS5 yoluna devam eder. Olabilir ama o da olmaz. Çünkü şunu sözünü verdiler. PS4 Pro'ya çıkan her şey PS4'de de çıkacak.
Abi şöyle bir olay var. Yani Battlefield falan gibi oyunlar mesela şu anda dikkat et. Belli bir yerden sonra 3. parti desteğini kesiyor ya. Aha. Hani belki Sony yaparsa yapar, kendine özel bazı çok devasa oyunları sadece 5'e özel çıkartır ama 3. parti desteğini hemen kaybetmez PlayStation 4 ve 4 Pro.
O zaten ona ben de eminim. O öyle, PlayStation 3'te öyleydi o. Battlefield mesela çıktığı zaman Battlefield 4 PlayStation 3'e çıktı, PlayStation 4'e de çıktı. Onda bir problem yok. Ama bu zaten PlayStation 2'de de böyleydi.
Ama bu benim dediğim çok uzun vadeli bir süreç. Ha, yani ben de diyorum ki ilk yıllar değil.
Zaten arada ayrıldığımız şey olacak. Ben bir yıl sürecek bu. Sonra bitecek PlayStation 4 diyorum.
Ben öyle düşünmüyorum bu sefer. Hep beraber göreceğiz arkadaşlar.
Çünkü PlayStation 5 satamazlar.
Kardeşim, o zaman da inşallah burada olursak sağ salim.
Hadi iddiaya girelim.
Hadi gel iddiaya girelim.
Tamam. Nesine girelim? Donanım haberi üzerime yapacaksın.
Donanım haber benim olsa yapayım da. Donanım haber benim ismime de değil.
Ben de multiplayer üzerine yapacağım.
Ya adam ama köprüyü satıyor bana şimdiden ha.
Çözeceğim.
Köprüyü satan adam oldu vallahi yemin ederim.
3 yıl sonra belki senin olur canım. Nereden biliyorsun? Daha çok var 3 yıla.
Yine boş bir kağıt imzaladık. Başına geçti filan tarzında. Boşluğuma geldi filan diyor. Adamın da burada. Bir de canlı yayına konuk almışım günü. Gün nasıl aldın sonunu?
Ben de bizim patronun adına imzalar atılır ki hayırlı olsun.
İki patron olarak sunuyoruz. İkisi bir iki patron.
Ya Türkiye'de işler çok iyi. Yani Mesut'un oturuşumuz değişiyor değil mi orada?
Araba merakım yok dedim ama Porsche aldım filan tarzında bir de böyle hani devam ediyor. Evet dostlar bir ikisi birin daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.
Hoşçakalın, görüşmek üzere.
2C1 16 çekirdekli Threadripper 1920X işlemcili Asus ROG Zenith Extreme X399 anakart üzerine kurulu Asus VG56 ekran kartlı bu sistemde işlendi. AMD ve Asus'a programa katkıları için teşekkür ederiz.